Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 28 Ekim 2021 günlerden Perşembe, yine dünyadan haberlerle karşınızdayız. Önce bir özetleri aktarayım size. Yine Covid haberleri var. Amerika'dan, Çin'den, Almanya'da 4. dalgadan bahsediliyor. Çin'de her gün 30'ar 40'ar vakalar var. Amerika'da çok yüksek can kaybı 1512 bir günde. Ama tabii dünyanın hali ortada. G20 zirvesi başlıyor. Gelişmiş ekonomiler Glasgow'daki iklim zirvesi öncesi buluşuyorlar. Hem Covid konusu, pandemi konusu, hem uluslararası dayanışma, aşıların dağıtımı, hem de pandemi sonrası ekonomik düzelme hedefiyle Salı günü doçent Ümit Akçay ile bu dünyadaki tedarik krizi, enflasyonist ortam hepsini konuşmuştuk. G20 zirvesinde bunlar da ele alınacak. Tabii ki ikili temaslar dikkat çekici. Özellikle Biden yönetiminin Asya'da AUKUS paktı sonrası Fransızları Avustralya'daki denizaltı ihalesinden etmesi kriz yaratmıştı. Telefonda konuşmuşlardı Macron'la ama yüz yüze gelecekler. Öncesinde bir de Britanya ile Fransa arasında yine AUKUS paktının parçası Britanya bir balıkçılık krizi vardı. O yine hortladı diyebiliriz. Enteresan olacak G20 zirvesi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek diye bekliyorduk ama dün itibariyle anlaşıldı ki Roma'daki G20 zirvesinde olmayacak bu görüşme. Glasgow'da iklim zirvesi var. İklim zirvesiyle ilgili de notları aktaracağım sizlere. Uluslararası planda Çin'le Amerika'nın kapışması, Çin diplomasisinin Avrupa'ya taşınması, Çin Dışişleri Bakanı Yunanistan ardından Sırbistan'ı ziyaret etti. Ukrayna'da, Donbas'ta giderek Ukrayna tarafının gerilimi arttırması, özellikle Türkiye'den SİHA'ların kullanılması söz konusu olmuştu. Avrupa'da Polonya ile Avrupa Birliği arasındaki hukuk mücadelesi ve Türk dış politikasında da en çok torba tezkereyi konuşuyoruz. Irak ve Suriye'yi kapsayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2 yıl süreyle Cumhurbaşkanı'na görevlendirme için yetki veren tasarı. Tabii Suriye çatışmasını kaçınılmaz olarak bu torba tezkere etkileyecek. Cumhuriyet Halk Partisi bu sefer hayır oyu verdi bu tezkereye ve sınırdan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yığınak yaptığı yolunda epeydir de haberler geliyordu. Tezkere sonrası Suriye çatışması nerelere evrilecek? Bugün bu konuya bakmak istiyoruz. Hem tezkerenin anlamı hem nasıl etkileyeceğini gazeteci, genç gazeteci yazar Erman Çete ile konuşacağız programın ikinci yarısında. Efendim başlamadan yine frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımızın linkini de paylaştım. Oradan da eğer tıklarsanız ve izlerseniz çok memnun oluruz. Gelin başlayalım. Evet, önce kısa Covid notları geçeceğim. Amerika'da bir günde can kaybı 1512. Vaka sayısı 171.341 artışla 45 milyonu aşmış. 45,5 milyonu aşmış durumda. Toplamda can kayıpları 758.000 civarında. Amerika'daki durum çok parlak değil. Aşılama yüksek olmasına rağmen aşı karşıtları da azımsanmayacak bir güç teşkil ediyorlar. Çin'de de aynı şekilde Ulusal Sağlık Komisyonu 39 vaka ülke genelinde tespit edildiğini açıklamış. Bunların 16'sı yurt dışından gelenler ama yerli vakalar da artık Çin'de çıkmaya başladı. Avrupa'da, Almanya'da yeni vaka sayısı 6 ay sonra yeniden 130'un üzerine çıkmış. 100 bin nüfustaki haftalık yeni vaka sayısından bahsediyoruz. 24 saat, son 24 saatte Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine bakılırsa 28.037 vakaya rastlanarak yeni bir rekor kırılmış efendim. Ölü sayısı da 126 olarak kayıtlara geçmiş. Gördüğünüz gibi sadece Türkiye'de değil, dünyada da vaka sayıları yükselişte. Aynı şekilde Hollanda'da 7.000 vaka tespit etmiş durumdalar. Fransa'da aynı şekilde yine yüksek seyrediyor. Hastanelerde yatakların en az %20'sini kaldırmışlar. Doktor ve sağlık çalışanı eksikliği olduğu haberleri var. Türkiye'de de çok ciddi sıkıntılar var sağlık açısından, sağlık çalışanları açısından, onu belirtmek gerekiyor. İspanya Anayasa Mahkemesi'nin kararı, bu da enteresan. OHAL uygulamaları devreye sokulmuştu pandemi yüzünden, kapanmalar, çok sıkı OHAL uygulamaları. Anayasa Mahkemesi işte bu OHAL'leri anayasaya aykırı bulmuş. Böyle bir acayip dünyada yaşıyoruz efendim. Genel kapatma bir kısıtlama değil, yasal bir çerçeveye dayanmayacak şekilde temel hakların askıya alınması diyorlar. İspanya'da böyle bir not iletmek istiyorum size. Rusya'da da ilk kez 40 bini aşmış durumda günlük vaka sayısı ve 1159 can kaybı Rusya'da da çıktı. Onlar da yeni ücretli kapanmaya gitmiş durumdalar. Türkiye'de 26.896 yine vaka sayısı çıktı. 210 can kaybı çıkmış durumda. Sağlık çalışanları seslerini duyurmaya çalışıyorlar diye tekrar altını çizelim efendim. Evet, korona dünyasından Rusya'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız kargo aracı göndermiş durumda. Hatta işte 4'te turist taşımayı planlıyorlarmış Uluslararası Uzay İstasyonu'na. Amerika, NASA ve Çin özellikle uzay yarışında son derece aktif davranmaya başlamıştı son dönemlerde. Japonya'da bir uçan motosiklet geliştirmişler efendim. 680 bin dolar fiyatla da satışa sunmuşlar. Yaklaşık 6,5 milyon TL. Dolar üzerinden düşününce insanın yüreği hopluyor. Türkiye'deki doların yükselişi düşünüldüğü zaman tek şarjla saatte 100 kilometre hıza kadar 40 dakika boyunca uçabiliyormuş. X Turismo Limited Edition ismini vermişler bu uçan motosiklete. Korona dünyasından bu notu da aktarmak istiyorum. Ve Amerika'da cinsiyet tanımında X yazan ilk pasaport verilmiş. Tabii ki sadece Amerika'da başlamadı. Bu Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Nepal gibi ülkelerde kadın ya da erkek cinsiyetleri dışında tanımlanmak isteyenlere hoşgörülü davranan ülkeler olmuştu. Şimdi burada da Amerikan Dışişleri ilk X pasaportunu vermiş. İsmini açıklamıyor ama şüpheliler Dana Zim, biraz değişik bir soy ismi var. Bu Colorado eyaletinden daha önce bu konuda bakanlıkla bilek güreşine tutuşmuş. Hatta geçmişte Amerikan donanmasında falan görev yapmış. Tabii kendisi aynı zamanda bir şekilde iki cinsiyete ait olmayacak şekilde dünyaya gelmiş bir kişilikmiş. Eğer oysa ilk verilen, onu belirtmek gerekiyor. Evet, şimdi bir de Amerikan Senatosu'ndan bir not aktarmak istiyorum. Joe Biden özellikle sosyal altyapı projelerine para ayırma derdinde Kongre'den henüz istediği gibi bir rakamı da geçirebilmiş değil. Demokratların içerisinde de özellikle daha solda yer alanlarla büyük bir mücadele var. Şimdi milyarderler vergisi teklifi ortaya konulmuş Senato'nun demokrat üyeleri tarafından. Hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden vergi ödemeleri anlamına geliyor. Milyarderler vergisi diyorlar buna. Bu sayede altyapı projelerinin de finansmanı için kaynak yaratılmış olacak efendim. Bu yeni önerdikleri vergi planı arda arda 3 yıl boyunca 1 milyar dolardan fazla varlığa sahip olan veya 100 milyon dolardan fazla gelir elde eden vergi mükelleflerini etkileyecekmiş. Bunların arasında tabii Elon Musk gibi Tesla'nın CEO'su da var. 300 milyar dolara yaklaşan bir servetiyle Forbes tarihinin en zengin insanı da olmayı başardı sonunda kendisi. O da hemen tepki göstermiş bu vergi tasarısına demokratların. Ve yani gerekçesi de şu, ya ben insanlığı uzaya götürüyorum gibi bir gerekçe ortaya koymuş efendim. Evet, şimdi Bu hafta sonu 30-31 Ekim'de, tabii bugün 28'i değil mi? Hafta sonu Roma'da G20 Liderler Zirvesi, beklenen zirve düzenlenecek. Daha ziyade aslında hemen sonrasında 31 Ekim 12 Kasım arasında da Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesi uzun bir süre yayılmış bir biçimde düzenlenecek. Sivil toplum kuruluşları aslında fosil yakıtlarla ilgili ülkelere baskı yapmaya çalışacaklar. Dünyanın sorunları, dünyanın en büyük dertlerinden bir tanesi belki son dönemde tartışılacak. Ama öncesinde G20 liderleri buluşacaklar ve bir şekilde iklim değişikliği, pandemi sonrası uluslararası dayanışma ve tabii ki bunun ekonomik etkilerini konuşacaklar. Bu konuda öncesinde bir IMF'nin raporu yayınlandı. Ekonomik görünüm aşağı yönlü gidiyor, riskler var diye. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeye dair diye bir G20 raporu yayınlamış Kristalina Georgieva, IMF'in Uluslararası Para Fonu'nun başkanı, bir de bloğunda yazı yazmış ve aslına bakarsanız ortak harekete geçmemiz lazım diyor. Ek 20 milyar dolarlık bir finansman gerektiğini, dünyanın ihtiyacı olduğunu dile getirmiş, enflasyonist ortamdan tabii ki bahsediyor. Belirsizlikler olduğunu küresel ekonomide, tedarik zincirlerinde sıkıntılar olduğunu, virüsün yeni çeşitlerini de dünyaya etkilediğini dile getirmiş. İşin ekonomi boyutunda bu var ama tabii siyasi boyutunda ikili temaslar da olacak. Son dönemde transatlantik hattını gelen meseleler de, ya da içindeki Avrupa Birliği'nden ayrılan Brexit'le Britanya ile Fransa. Amerika Birleşik Devletleri Londra ile birlikte Avustralya'ya el atmıştı. Asya'da biraz Çin'e karşı AUKUS kısaltmasıyla anılan bir pakt oluşturmuştu. Fransa'nın denizaltı ihalesine mal oldu bu pakt. Çünkü ya Amerikalılar ya da Britanyalılar nükleer güçle çalışan denizaltı yapacaklar Avustralya için. Dolayısıyla ondan beridir bir gerginlik var. Amerika-Fransa biraz ilişkileri onardılar. Büyükelçiler geri döndü derken telefonda konuştu Macron'la Biden. Ama şimdi ilk kez yüz yüze konuşacaklar. Öncesinde Fransa'nın Britanya'yla bu AUKUS'la birlikte yine konuşulan balıkçılık krizi çıkmış. Fransızlar kara sularında izinsiz avlandığı gerekçesiyle İngiliz balıkçılarına, bir tane balıkçı teknesine el koymuşlar, bir sürüsünde denetlemişler bu arada. Tabii Brexit bir anlaşmaya bağlamıştı. Britanya'nın aslında lisans vermesi gerekiyor ama tam da veremiyor. Daha önce avlandılar mı o bölgede Fransız balıkçılar, avlanmadılar mı tartışması sürüp gidiyor ve Fransız bakan çok sert bir açıklama yapmış. Güç dilini kullanmalıyız. Britanya, İngiliz hükümeti ancak bundan anlıyor diye de sert çıkmış. Bakalım G20'de nasıl bir görünüm olacak bu rekabet açısından efendim. Tabii Cumhurbaşkanı'nın da toplantılarda Türkiye'yi temsil etmesi bekleniyor. Birazdan aktaracağım Türk dış politikasının başlıklarına dair açıklamalar da var. İklim zirvesi de aynı şekilde. Türkiye ilk kez bu yıl konferansa, hemen Glasgow, Roma G20 toplantısından sonra liderler İklim zirvesi için Glasgow'a taşınacaklar. Türkiye'de Paris Anlaşması'nı onaylamış bir ülke olarak ilk defa katılacak iklim zirvesine. Evet, uluslararası başlıklar derken bir de Amerika'nın en büyük başarısı WikiLeaks'le ilgili Julian Assange'ın Amerika'ya iadesiyle ilgili duruşma Londra'da başlamıştı. Onunla ilgili son bilgiyi de aktarmak istiyorum. Amerikalılar rivayet o ki Avustralya'da, hani Amerika'da yüksek güvenlikli hapishanede kalmasın Julian Assange, memleketi Avustralya'da tutulsun gibi öneri getirdiği söyleniyordu. Daha henüz bir karar çıkmadı ama iadeyle ilgili olarak kardeşi belgesel film yapımcısı, hatta hukuk mücadelesini Ithaca isimli uzun metrajlı bir de belgeselde aktarmış Julian Assange'ın Amerikan diplomatik yazışmalarını yayınladığı, 21. yüzyılın dijital gazeteciliğin öncülüğünü yaptığını biliyoruz Julian Assange'ın. Ama tabii kirli çamaşırların biraz ortaya serildiği için Amerikan yönetiminin casusluk suçlamasıyla 175 yıl hapse tıkmak için Britanya'dan almak istiyor iadesini. istiyor ve Belmarsh hapishanesinde tutuluyor çok kötü şartlarla. Anglo-Sakson hukuku hoşgörülü bildiğimiz bir hukuk ama iş onların çıkarlarına geldiğinde pek de işlemiyor efendim. İntiharından korkuluyor Julian Assange'ın, bakalım neler olacak iade ile ilgili meselede. Evet, Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley ilk defa Çin'in yaz sonunda yaptığı öne sürülen Batı medyasında hipersonik silah denemesine dair konuşmuş Bloomberg'e. Endişe verici diye bir ifadede kullanmış kendisi. Çinliler yalanlamışlardı, bir uzay aracının yeniden kullanışlı uzay aracının denemesinin yapıldığını söylemişlerdi. Mark Milley ise televizyonda demiş ki bana Sovyetler Birliği'nin Sputnik anını anımsattı. 1957 senesinde Sputnik uydusunu fırlatmıştı Sovyetler Birliği ve dünyayı da şaşırtmıştı. Biz uzayın silahlandırılması gibi bir takım kaygılar var. Amerika'nın dikkatleri Asya'da, özellikle Tayvan'da. Amerikan ordusunun Tayvan ordusunu eğittiği doğrulanmış. Tayvan Devlet Başkanı doğrulamış. Tabii Çinliler tek Çin politikası icabı Tayvan'ın ayrı düşünülemeyeceğini söylüyorlar. Ve Amerikalılarla bir bilek güreşi söz konusu efendim. Evet, buradan Rusya'ya geçelim. Ha, pardon, bir de Amerika'nın şu notu da aktarmak istiyorum. Hiroşima'ya attığı atom bombasını 1945'te son tanı 96 yaşında, 2. Dünya Savaşı'nda Sunao Tsuboi 96 yaşında hayatını yitirmiş. Patlamanın merkezine 1.2 kilometre uzaklıkta bütün vücudu yanmış. Kurtulanların kurduğu organizasyonda uzun yıllar başkanlığını yapmış bir isim. Savaş sonunda Amerika aslında çok da gereksiz bir biçimde Japonya üzerinde atom silahını deneyen dünyanın ilk ve tek ülkesi olmuştu diye hatırlatalım. Evet, Çin diplomasisi Avrupa'ya taşınmış durumda. Çin Dışişleri Bakanı dün Yunanistan'da temaslarda bulundu. Hem Başbakan Mitsotakis tarafından ağırlandı, hem mevkidaşı Nikos Dendias'la buluştular. Kuşak Yol Projesi'ndeki Yunanistan'ın geri, son dönemde Yunanistan biliyorsunuz çok etkin bölgede Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Mısır başta olmak üzere Fransa ve ABD ile de savunma anlaşmaları yapıyor. Ama bir yandan da Çin'le bu temaslar gerçekleşmiş durumda. Pire Limanı özellikle işletmesi Çin'le Yunanistan'ın ilişkilerini sergileyen bir örnek. Bunun bundan ne kadar memnuniyet duyduklarını birlikte dile getirmişler. Aynı zamanda Çinliler Yunanistan işletmelerini Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na davet ediyormuş efendim. Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı, ardından Belgrad'da da Sırbistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmiş. Onunla da yine bu kuşak yol yatırımları ele alınmış durumda. Evet, Rusya'ya gelelim. Şimdi özellikle Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması ve yayınlanan görüntüler, Donbas'ta Türk yapımı, Bayraktar yapımı silahlı insansız hava araçlarının denendiğini ki bir süredir temin edildiği haberleri vardı, ortaya koymuştu. Kremlin'den de endişelerimiz haklı çıktı açıklaması gelmişti. Sergey Lavrov bilgilerin incelendiğini söyledi. Ancak tabii Rusya memnun değil bu gelişmeden. Ukrayna ordusunu özellikle son dönemlerde Donbas'ta sürekli topçu atışları açtığı bilgileri de geldiği bir dönem. Bu SİHA'nın kullanımıyla ilgili olarak Almanya'dan, tabii Normandiya dörtlüsünün, Normandiya formatının destekçilerinden Almanya, Almanya Dışişleri Sözcüsü'nden açıklama gelmiş bu konuda. İnsansız hava aracı kullanılmasının Berlin'in tüm tarafları suçladığını, kullanılmasından ötürü söylemiş. Niye tüm tarafları suçluyor onu anlayamadım. Kullanan Ukrayna. Neyse. Tabii burada vurgu yaptığı şey başka. Aslında ben de aktarmıştım size dün. Minsk anlaşmalarına göre sadece AGİT gözlemcileri bu tarz hava araçları kullanabiliyorlar. Ukrayna'nın kullanmaması gerekiyor sınır hattında. Alman, yani çok utangaç bir açıklama olmuş açıkçası Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan, ama Ukrayna bu utangaç açıklamaya bile köpürmüş. Almanya Büyükelçisi Andrei Melnik kararlılıkla karşıyız Almanya'nın bu tavrına demiş. Ve kendimizi savunmamız yasal hakkımız demiş ama tabii o zaman Minsk anlaşmalarını niye imzaladınız, niçin uygulamıyorsunuz diye sormak gerekiyor. Enteresan bir durum. Hiç imzalamasa bir şey demeyeceğim yani, adam savaşıyor diyeceğim ama imza atmış anlaşmaya, uygulamıyor anlaşmayı. Böyle ülkeler var biliyorsunuz, anlaşmalara imza koyuyorlar, sonra da 180 derece tersini yapıyorlar. Sonra da bizim hakkımız ama filan diyorlar. Enteresan bir durum oluşuyor. Evet, şimdi Avrupa Birliği'nin ise başı Polonya ile dertte. Doğu Avrupa hattı Amerika'nın en sıkı müttefikleri NATO içerisinde. Ama Avrupa Birliği'nin muktesebatına ne kadar uygun oldukları uygulamaların, politikalarının tartışmalı. Polonya şimdi üst hukuk olarak Avrupa'nın dediklerini yapmadığı ve hukuk konusunda Avrupa Birliği hukukuna itiraz ettiği için her gün 1 milyon euro ceza ödeyecekmiş. Bir disiplin dairesi meselesi bu aslında. Yani bazı hukuk adamlarına, hakimleri aslında cezalandırma yetkisi tanınıyor. Ve zaten Polonya Yüksek Mahkemesi'nin de Polonya yasalarının AB yasalarından üstün olduğu kararı çok rahatsız etti Avrupa Birliği'ni. Adalet Divanı'na başvurdu Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği'nin yasal düzenine, özellikle hukukun üstünlüğü ve hukukun üstünlüğü üzerine kurulu olduğu değerlere ciddi ve tamir edilmez zararlar verilmesi bakımından bu ceza gereklidir demişler. Tabii Polonyalılar bunun öncesinde epey bir köpürmüşlerdi. Başbakan Morawiecki 3. Dünya Savaşı'nı AB çıkartırsa biz sadece ülkemizin haklarını savunuruz gibi cümleleri kurmuş idi. Polonya ile Avrupa Birliği arasında ciddi bir kriz var aslında. Fonları da kesme krizi Macaristan'la birlikte Polonya'nın ve buradan nereye gidecek, hatta Polexit gibi bir takım şeyler gündeme gelebilir mi diye de tartışmalar vardı. Avrupa Birliği'nin Polonya Avrupa Birliği meselelerine de daha belki detaylı bakmak gerekiyor diyelim efendim. Evet, şimdi Almanya Başbakanı Merkel de bu arada Yunanistan'ı ziyaret etmekte. Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou'yla ve Mitsotakis'le başbakanla görüşmeleri var. Tabii burada Türk-Yunan ilişkileri dikkat çekici. Son dönemde, en son dün de aktarmıştım size, Yunanistan'dan biz kendimizi sağlama aldık, Amerika ile Fransa ile işte Mısır'la anlaşmalarımızı yaptık, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı el üstünlüğü elde ettik diye açık açık net olarak çizgilerimizi koyduk diye meydan okumuş bir Yunanistan var. Şimdi tabii Merkel Ankara'yı ziyaret etmişti, veda ziyaretini yapmıştı, Yunanistan'a yapıyor. Şimdi muhtemelen iki ülke arasında Merkel gider ayak, ki gitti dün itibariyle Alman parlamentosunun toplanmasıyla Merkel artık veda etmiş durumda ama de facto olarak hükümet kuruluncaya kadar başta tabii diyalog kurulması için telkinleri olacağını anlıyoruz. Henüz düşen demecini görmedim bu saate kadar ama bunu aktaralım. Bu arada Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da Gaziantep Ticaret Odası'nın bir etkinliğinde açıklamaları dikkat çekici. Demiş ki 60 yıla yakındır Kıbrıs Türk halkının kendi devleti çatısı altında yaşaması hem BM hem de uluslararası teamüllere göre Kosova örneğindeki gibi artık açıktır, bize geleceğimizi tayin hakkı vermiştir diyor. Yalnız tabii naif bir görüş bu. Dünyada Batılıların istedikleri ülkeler geleceklerini tayin edebiliyorlar. Çok istemedikleri geleceklerini tayin edemiyorlar. Böyle bir durum var maalesef. Ersin Tatar iki halkın iki devletin olduğu söyleniyor ama artık bir arada yaşama mümkün değil diye de bir iddialı ifade kullanmış. Tabii Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından bu gerçek durumu temsil eden bir ifade midir? O tartışmalı olduğunu oranın belirtmek gerekiyor. Ama tabii 2004 referandumunu düşünürsek Kıbrıslı Rumların çok da Türklerle bir arada yaşamak istediği sonucuna ben varamıyorum doğrusu. O günden bugüne de pek olumlu gelişmeler yaşanmadı. Şimdi birazdan Erman Çete ile gazeteci Erman Çete ile konuşacağız. Türkiye'de mecliste 2 yıllığına bu sefer torba tezkereyle Irak ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varoluşuna zemin hazırlayan yasal çerçeve yerine getirildi, uzatıldı. Bu sefer 2 yıllığına dediğim gibi. Tezkerede işte toprak bütünlüğü, Irak'ın, milli birliği, Suriye'de daha ziyade terör örgütlerinin faaliyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yani Suriye toprakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat alanları olarak tanımlanıyor. Ve o harekat alanlarında istikrar ve sükuneti korumaktan bahsediliyor. İdlib'de Astana süreci vurgulanıyor. İstikrar ve güvenliğin tesisine yönelik faaliyetlerimize hedef alan tehditler devam etmektedir vurgusu yapılıyor bu tezkerede. Sonuçları ne olacak? Lübnan'la ilgili de görev süresi bir yıl uzatıldı ama çok eski bir Birleşmiş Milletler görev gücünün bünyesinde. Bu tabii ki apayrı bir şey. Şimdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Bu son tezkerenin bir önceki tezkerelerden bir farkı olmadığını söylemiş basın toplantısında. Külliye'de yapmış basın toplantısını bu arada. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar tezkerelere onay vermişti ama şimdi vermemiş oldu hayır diyerek. O da buradan hani yükleniyor bir parça. Hani bir farkı yok, niye şimdi böyle oldu diye. Tabii yani Suriye Savaşı'nda da bir gelişme olmuyor. Yani Türk askerlerinin Suriye topraklarındaki varlığı barışçı bir çözüm de getirmiş durumda değil. Dolayısıyla da hani 30 sene sonra hala böyle mi olacak diye insan düşünüyor açıkçası. Birazdan konuşacağız Ermen Çete ile bu işin Suriye'deki yansımalarına ele alacağız efendim. Fakat tabii Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da açıklamaları var, onu da aktarayım. Afganistan ve Irak'ta Amerika'nın yenilgiler aldığını, yani istediği rejimi kuramadığını, bu yüzden de yeni savaşların kışkırtılacağı saptaması yapmış durumda. Kendi toprakları da bu savaşın küresel çapta rejim değişikliği savaşının parçası halinde. Evet, tekrardan Türkiye ile ilgili notları aktarmak istiyorum. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları vardı. Özellikle büyükelçiler krizi, Osman Kavala'nın AİHM kararları gereğince ve Türkiye iç hukuku uyarınca serbest bırakılması çağrıları. Tabii Amerikalıların tam da büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilecek diye yani en azından böyle bir olasılık var diye Cumhurbaşkanı'nın talimatı verdim demesinden hareketle beklerken Amerika'nın açıklaması gelmişti. Diğer elçiler de paylaştılar, aktarmıştım size. Tabii bu formül 41. madde Viyana Sözleşmesi'nin içişlerine karışmama farklı formüle edildi. Türkçesi başka, İngilizcesi başka. Herkes bir tarafa çekiyor işin aslı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Güney Kore'deydi bütün bu kriz sırasında ama olayla da yakından ilgilenmiş anlaşılan. CNN televizyonuna çıkmış, açıklamalar yapmış ve diyor ki iddiası şu. Ben diyor bir kere zaten bu büyükelçilerin toplu açıklaması kabul edilemez diyor. Ama hemen arkadaşlarımıza talimat verdim. Hepsini çağırın, hadlerini bildirin dedim diyor. Sonra tam Cumhurbaşkanı pazartesi kabineye arz edecektik istenmeyen adam olmaları için. Cumhurbaşkanı Eskişehir konuşmasını yapınca, yani talimatı verdim deyince paniklediler. Bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş dedi. Büyükelçiler için söylüyor bunu. Arkasında Joe Biden'ın aslında bu bildirinin olduğu yazılıp çizildi Batı medyasında, Amerikan medyasında ama Çavuşoğlu yok diyor bu. Yani Nordik ülkelerin genç diplomatları öncülük etmiş, Çavuşoğlu'nun iddiası bu. Osman Kavala'nın Soros'un adamı olduğunu söylemiş. Gezi eylemleriyle meşru hükümeti devirmeyi amaçladı ifadelerini kullanmış. Tabii gezi eylemleri hükümeti devirmeyi amaçlamadı. Gezi eylemleri hükümetin Taksim'in ortasındaki İstanbul'un kalan son yeşil alanlarından birisinin tarumar olmasını istemeyen insanların, çok geniş bir toplum kesiminin tepkisiydi aslında. Oradan bir hükümet devirmesi çıkmaz ama hükümet politikalarını tabii sokaklarda, demokratik ülkelerde insanlar protesto edebiliyorlar. Hatta ben size anlatıyorum, kimi ülkelerde hükümetler politikaları benimsenmeyince istifa da edebiliyorlar. O protesto gösterilerinin sonucunda genellikle Batı liberal demokrasi böyle işliyor. Ama Çavuşoğlu bu şekilde bunu ifade etmiş. Biden-Erdoğan görüşmesi ki anlıyoruz ki Roma'da olmayacak, Glasgow'da yapılacak. görüşme saati üzerinde çalışılıyor demiş. F-35 meselesinin konuşulacağını söylemiş programa. Ya Türkiye geri dönmeli ya parasını ödedi, 1 milyar 400 milyon onun geri alınması lazım. Ya da işte F-16 bunun verilmesi vurgusu yapmış efendim. Yunanistan'ın çabalarına birazcık Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hamleleri için NATO'yu Türkiye'ye yönelik çifte standartlar devrede NATO'yu zayıflatır bu demiş. Yunan Dışişleri Bakanı çocuk gibi ağlayıp duruyor demiş. Hakikaten çok diplomatik bir üslup kullanmış anlaşılan o ki. Günde en az 5 kişiye ağlamazsa Türkiye'yi şikayet etmezse olmaz aşağılık kompleksi demiş. Suriye'de ise askeri çözümle Suriye'ye çözüm gelmez demiş. Çok güzel, şahane. Niye Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye tekrar gidiyor? Madem askeri çözümü yok diye sormak lazım kendisine. Evet, bütün bunlar oluyor ama birazdan da Erman Çete'ye de soracağız bu açıklamaları. Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi Joe Biden'da Glasgow'daki görüşmeleriyle ilk görüşmesi Glasgow'da olacak öyle anlaşılıyor ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını belki Türkiye'nin nihayet uygulayabileceğini işaretleri Kasım sonuna kadar, çünkü AİHM kararı uygulanmazsa Avrupa Konseyi'nin adım atabileceği söyleniyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı bir takım söylemleri de olmuştu. Dün de aktarmıştım size, onu da tekrar edeyim. Biz bildiğimizi okuruz, konsey bildiğini okur, onlar ne okuyor dinleriz görürüz demişti. Acaba bırakacak mı Osman Kavala'yı diye herkes düşünüyor efendim. Evet, şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikalı Ulusal Güvenlik Danışmanı Joe Biden'ın Jake Sullivan'la F-35, F-16 meselesini görüşmüş. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması var Ankara'da. Amerikan Pentagon'dan heyetle görüştük şeklinde. Yalnız Amerikan heyetinin açıklaması, F-35 programı anlaşmazlığı ile ilgili açıklamasında şöyle bir vurgu var. ABD hükümetinin Türkiye'nin F-35 programından saygılı bir biçimde sonuçlandırma taahhüdünü gösteriyor bu görüşmeler diyor. Yani hani yeni bir pazarlığa işaret eden bir açıklama, en azından Amerika'nın açıklaması buna işaret etmiyor, onu da belirtelim. Ve Türk dış politikası açısından bir de Çin'le ilgili bir krizimiz daha var. Çin'in Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilci yardımcısı Geng Shuang, Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda konuşmuş ve Fırat'taki su seviyesinin azalması ile Alluk su tesisindeki kesintilerden Türkiye'nin sorumlu olduğunu söylemiş. Türkiye'nin kuzeydoğusunu işgal ettiğini söylemiş Suriye'nin ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapmış. Yani tabii onun işaret ettiği BM şartı, uluslararası hukuk dediği şey o. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise sinirlenmiş bu açıklamaya bir hayli. Ve uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz demiş Türkiye'nin BM daimi temsilcisi. Sonra da PKK-YPG Suriye'de hükümetler bu konuyu kendi ajandaları için kötüye kullanıyor demişler. Bunu anlayamadım. Şimdi barajın suyu gerçekten kesildi mi? Barajın suyu kesildiği zaman, çünkü siviller orada etkileniyorlar. Suriye mi kesti? YPG mi kesti? Tam çözemedim ne olduğunu açıkçası, ama Türkiye Çin'e öfkelenmiş durumda. Bunu da aktarmış olayım efendim. Ve son olarak arkadaşlar, Erman Bey arayabilirseniz bu arada, tamam. Son olarak İran'la ilgili bir notu aktarmak istiyorum. Yeniden bir Viyana süreci sekteye uğramıştı. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu yaz Haziran'da düzenlenmişti. Tabii ne kadar samimi iki tarafta, çünkü İran yaptırımlar kaldırılırsa bu anlaşma yeniden devreye girer diyor. Amerika zaten Trump döneminde 2018'de tamamen çekilmişti BM onaylı anlaşmadan. Viyana'da Nisan'da süreci yeniden başlattılar ama pek de yürümedi açıkçası. Şimdi tekrar Viyana sürecine yeniden devam etmesi söz konusu, ama Brüksel'de Avrupa Birliği kanadıyla görüştü İranlılar, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve tekrardan Viyana'dan mı devam edecek yoksa Brüksel'den mi, nereden gidecek orasını henüz bilemiyoruz. Yeniden yalnız Amerikan Dışişleri Viyana görüşmelerine dönmeye hazırız diye bir açıklama yapmış durumda efendim. Evet, şimdi konuğum bağlanmış durumda. Telefon hattının diğer ucunda Erman Çete var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Evet, çok teşekkür ediyorum katıldığın için öncelikle. Biraz önce ben tabii bu hafta bu tezkere meselesi Türkiye'de çok tartışıldı. Aslında beklediğimiz de bir şeydi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da bugün açıklaması var. Ya aynı tezkere şeklinde açıklama, bir değişiklik de yok. Tabii bu sefer CHP tutum değiştirmiş gözüküyor. Şimdi ben tabii Suriye'ye etkileri bağlamında başlıkladım. Çünkü yani hakikaten şimdi Dışişleri Bakanı'nın CNN'e açıklamaları var. Bu krizin askeri çözümü yok diyor. Ama biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Suriye'ye, Irak ayağı da var. İkisi de birbirinden de farklı ama işte torba tezkere nihayetinde Suriye'ye Türk askeri yollamaya devam. Üstelik 2 sene bir uzatma oldu. Öncelikle neden 2 sene Erman Çete, ne dersiniz? Yani nedir Türkiye'nin bu tezkere, başındaki tezkere sıkıntısı?
Yani herhalde birincisi iç siyasete yönelik bir hamle olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani son zamanlarda Erdoğan'ın koltuğunun sallantıda olduğuna dair hem yurt dışında hem yurt içinde, özellikle Millet İttifakı ve CHP cenahında böyle bir eğilim var. Sürekli AKP buna, İktidar Partisi buna bir cevap üretmeye çalışıyor. Zaten CHP'nin tezkereye itirazlarından bir tanesi de işte bu 2 yıl meselesiydi. Diyorlardı ki ya zaten seneye siz iktidar olmayacaksınız artık. Niye 2 sene? Biz size böyle bir yetki verelim ki diye itiraz ediyorlardı. Bir böyle bir boyutu var. İkincisi ve bence daha önemlisi ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığını belirsiz bir süreliğine de olsa kalıcı kılmaya yönelik bir dizi hamle yapılıyor aslında. Bununla birlikte. Çünkü yani tezkere sonrasında özellikle gene yabancı basında çıkan haberleri takip ettiğimizde, işte dün Bloomberg'de çıktı bir haber Türk yetkililere, Türk yetkililerden yola çıkarak bir haber yaptılar. Bugün RIA Novosti'de Rus medyasında işte Suriyeli muhaliflerin konuştuğu ve Türkiye'nin 2 noktada operasyona hazırlandığı Suriye'de konuşulmuş ya, böyle bir haber yaptılar. Yani Türkiye'nin o sizin az önce söylediğiniz ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugünkü açıklamaları, işte Suriye'de askeri bir çözüm yok falan, yani belli ki biraz dostlar alışverişte görsün açıklamaları. Suriye'deki TSK varlığının kalıcılaştırılmasına yönelik yeni bir hamle yapıldığını ve özellikle hem Fırat'ın doğusunda hem de batısında daha derine de gidilmesini varsayan yeni bir askeri harekat planı olduğu görülüyor.
Peki mümkün mü bu? Şimdi tabii hava sahası meselesi çok tartışılıyor bu bağlamda. Aslına bakarsan işin pratiğinde bugüne kadarki operasyonlar ancak Rusya'nın hava sahasını açmasıyla gerçekleşebilmişti. Şimdi işin bir de İdlib ayağı da duruyor. Bir de harekatın yeri bağlamında da, yani çünkü Cumhurbaşkanı en son harekatta da çok iddialı hedefler koymuştu. 911 kilometre sınır, bütün sınır, 30 kilometre derinlik falan, ama pek bunlar başarılamadı. Şimdi başarılabilmesi için değişen bir koşul var mı peki? Yoksa hedef başarılması değil mi?
Yani şimdi şöyle, hem Fırat'ın doğusunda hem batısında bir operasyon için ya hem ABD ile hem Rusya ile, çünkü bölgenin hamileri olarak düşünürsek bu iki ülkeyi, bu ikisini birden karşıya almanız gerekiyor. Ben bunu mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar irrasyonelite atfetmek doğru bir şey değil siyasi iktidara, ki hem Erdoğan hem AKP böyle davranmadıklarını da yıllar içerisinde kanıtladılar zaten. Bir rasyonelitesi var yaptıkları işlerin. Uygun planlama yapıyorlar özellikle Suriye'de. Gene yabancı basında az önce bahsettiğimiz haberlerde çıkanları göz önünde bulundurursak, işte bir tanesinde sınırın 2/3'ünü TSK'nın kapatacağı söyleniyor. Bunun içinde esas hedefin işte Kobani olacağı, muhtemelen Kobani'den daha güneydeki Ayn İsa'ya kadar bir hat. Doğuda da Terekaniye'nin, Ras El Ayn'ın güneyindeki Tel Temir'e yönelen bir hattan bahsediyoruz. Aslında bu M4 karayoluna kadar, Fırat'ın doğusundaki M4 karayolunun Fırat'ın doğusundaki parçasının yine büyük bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri ve ona bağlantılı ÖSO'cu güçlerin ele geçirmeye çalışması anlamına geliyor. Birincisi bu. Bunun önemi şu, Türkiye özellikle Rusya ile yaptığı anlaşmada, İdlib için yaptığı anlaşmada M4 karayolunu güvenli geçişe ve ticari geçişleri açacağının garantisini vermişti. Ama bir bakıyoruz, İdlib'deki bu anlaşmaya rağmen Türkiye Fırat'ın doğusunda yine M4 karayoluna kadar inmeyi hedefliyor. Şimdi bunun tek başına askeri bir güçle olabileceğini düşünmemek lazım. Birincisi bu. İkincisi Fırat'ın batısında da Tel Rifat'a gözlerini dikmiş durumda görünüyorlar. İşte Min Hava Üssü ve Tel Rifat'tan bahsediliyor. Şimdi bu iki hedefin biraz özenle seçildiğini düşünüyorum ben. Yani az önce söylemiştim, Rusya ve ABD'yi aynı anda karşıya alma meselesi biraz sorumlu bir mesele. Ki Erdoğan'ın bu ayın başında, hatırlayalım, hem ABD'ye hem Rusya'ya kızmış olması, işte bize verilen sözleri tutmadılar, sanki ikisine birden böyle bir fırça kayıyormuş gibi görünmesi, bir tarafa askeri olarak sahada aynı anda ikisini birden karşı karşıya almanın çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama bunu söylüyor olmasının bir mantığı var. O mantık da şu. Şimdi biraz geri çekilip bakarsak Ürdün inisiyatifinde başlatılan bu işte Arap dünyasının Suriye yönetimiyle, Şam'la olan iletişimini yeniden kurma, ilişkileri tekrar rayına oturtma, ama bunun karşılığında da Suriye yönetiminden bazı tavizler koparma gibi bir plan var. Bu Ürdün'ün hazırladığı bu gizli plan vesaire deniyordu ama sızdırıldı bu. Özellikle Körfez medyasında yayınlandı. Özetle aslında Arap hükümetleri Suriye ile ilişkiyi tekrar kurma, yabancı askerlerin Suriye'den çekilmesi, Suriye'deki İran etkisinin azaltılması ve bunun yanında bunların hepsinin de olabilmesi için Suriye'de bir Amerikan-Rus ortaklığına gidilmesi. Yani bir konsantre varılması aslında ABD ile Rusya arasında. Şimdi buna dair son zamanlarda bazı şeyler duyuluyor. Kimi imalarda bulunuyor. Yani Suriye'ye yönelik ABD'nin ve Rusya'nın belki kapalı kapılar ardında bazı görüşmeler yaptığı, çeşitli ortaklıklara varabileceği, olur olmaz o ayrı bir hikaye ama bu tip meseleler konuşuluyor. Bir ucunda Türkiye'nin bu askeri müdahale iddialarının, işte ABD ve Rusya'ya aynı anda kızıyor, söylem düzeninde de olsa kızıyor olmasının arkasında olası bir ABD-Rusya mutabakatında Türkiye'nin Suriye'de devre dışı kalacağına dair bir tedirginlik olduğunu söylememiz mümkün.
Evet. Peki yani işin bir de
masadan atılmak istemediği için Türkiye müdahale ediyor gibi bir görüntü var.
Anladım. Peki bunun bir de tabii şimdi İdlib ayağı da var. Yani Fırat'ın doğusuyla ilgili bir hamle mümkün olsa askeri anlamda buna da girişilme kararlılığında dile de getiriyor hükümet çevreleri. Ama işin İdlib ayağında taşlar yerine oturmuş değil. Çok ciddi sıkıntılar da var. Yani orada verilen bir takım sözler vardı. Onlar da tutulmadı. Yani nasıl olacak? İdlib'e etkileri nasıl olur bütün bu pozisyonunu genişletme çabalarının?
Yani şimdi o kadar son zamanlarda, daha doğrusu bu ayın başından beri İdlib'e muğazzam bir tekrar SSK yığınağı başladı. Yani özellikle bu yine M4 karayolunun kuzeyinde yer alan Zaviye bölgesinde, Zaviye Dağı bölgesinde zaten Türkiye'nin SSK'nın gözlem noktaları var orada. Ama bir yandan da Rusya ve Suriye bu bölgenin Heyet Tahrir-i Şam'ın komuta merkezini barındırdığını söylüyor ve aslında gözünü oraya dikmiş durumda. Yani M4 karayolunun temizlenebilmesi için bu bölgenin temizlenmesi gerektiğini düşünüyor. Ama Türkiye'de buraya çok büyük yığınak yapmaya başladı. Yani bu kadar silahın bir araya geldiği zaman patlamaması çok mümkün görünmüyor. Burada bir kumar olduğu kesin. Yani az önce Türkiye iktidar hem ABD'yi hem Rusya'yı karşısına alamaz diyor dedim ama bir yandan da belirli bir kırılma noktasına doğru gittiğimizde yatsınamaz. Yani bu iyi olur kötü olur onu bilmiyorum. İdlib'de böyle oluyor. İşte yakın zamanda Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta işte bayraktar sihaları işte Rusya yanlısı diye iddia edilen milislere karşı kullanılmaya başlandı. Yani Rusya'nın tepkisini mütemadiyen ölçe ölçe giden bir iktidar. Nihayetinde bu kadar hem İdlib'e hem Ukrayna'ya yığınak yaptığı anda belirli bir karşı karşıya gelişin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz ki zaten şeyin de Suriye ordusu ve Rusya'nın da şu andaki esas gözünü diktiği yer İdlib ve aslında M4 karayolu. Yani orayı bir şekilde halledip sonra belki tekrar masaya oturmak gibi bir planları var ama şeyin de Suriye ordusuyla Rusya'nın da bölgeye yığınak yaptığını hatırlatayım. Bir başka faktör olarak da eğer Tel Rifat ve Min bölgesine bir operasyon düzenlenecekse buranın Halep içinde önemli Batı Halep içinde önemli olduğunu hatırlamak lazım. Bölgede İran ve Hizbullah da aynı zamanda söz sahibi.
Bulunuyor. Evet. Şimdi bir de tabii İdlib'de de Nusracılarla diğer gruplar çatışıp duruyorlar. Çeçen cihatçılar, yani Suriyeli ne kadar Suriyeli var onu bilemiyorum dünyanın dört bir yanından. Cihatçılar oraya aktığı için bir de Türkiye'nin orada başı beladan kurtulmuyor. Heyet Tahrir Şam ve cihatçılar da Türk askerlerini hedef alıyorlar. Yani sadece burada Rusya ve şey değil, enteresan açıklamalarda çok göremiyoruz Savunma Bakanlığı açıklama yaptığı zaman ama hakikaten oradaki cihatçı varlığı sanki uçmuş gibi de bir davran şey var, görünüm yansıtılıyor. Bu pek doğru değil. O olmasa gerek üstlenenleri görüyoruz sonuç itibariyle.
Yani evet, zaten bu son işte Çeçenlerle eski Nusracılar, yani Heyet Tahrir Şam arasındaki çatışmalar da onu gösteriyor. Yani İdlib'deki cihatçı emirliğinin içerisinde işte bu Türkistan'dan gelenler de var, Özbekler de var, Uygurlar da var. Gördük ki Çeçenler de var. Bunu biliyorduk zaten ama tekrar teyit edilmiş oldu. Evet. İşte Mısırlılar, Tunuslular, bir dizi cihatçı unsur rahatça buradan giriş çıkış yapabiliyor. Yani kaldı ki bu şeyler bölgedeki kimi kuvvetler, işte Batı medyasından mülakat veren bazı unsurlar falan Türkiye'nin Heyet Tahrir Şam'la gizli de olsa iletişim kanallarını açık tuttuğunu söylüyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin de en azından hem medyadaki hem de devlet içindeki bazı unsurları aslında HTŞ'nin, Heyet Tahrir Şam'ın bildiğimiz gibi olmadığını ve işte El-Kaide'ye benzemediğini, daha ılımlı, işte azınlıklara daha saygılı davranacağını falan yönelik bazı propagandalarda bulunuyorlar. Dolayısıyla İdlib'deki cihatçı emirliği hem Amerika Birleşik Devletleri için hem de şu anda Türkiye için en azından statükonun korunması gereken bir şey ifade ediyor, anlam ifade ediyor. ABD de arada işte şeyle, İHA saldırılarıyla filan daha radikal olduğunu iddia ettiği, işte Hurasettin gibi El-Kaide'nin resmi kolu olarak değerlendiren unsurların bazı üyelerini öldürüyor. Ama şeyi görüyoruz, yani öldürülen insanların, o şeylerin, cihatçı komutanların, şunların bunların bir kısmı İşte Türkiye'nin kontrolü ya da Türkiye destekli ÖSO'nun kontrolü altında olan bölgelerde ya da sınır bölgelerinde öldürülüyor. Yani bunlar sınırdan rahatça girip çıkabiliyorlar belli ki. Ya bilinmiyor bunların hangi faaliyetleri yürütüldüğü ya da göz yumuluyor.
Evet. Biraz bunda tabii Amerika'nın herhalde Suriye politikasının çok da net olmamasının da payı olsa gerek değil mi bu gelişmelerde? Ne dersiniz? Çünkü yani, çünkü bir yenilgi aldı aslında ama tamamen de silinmedi Suriye sahasından Amerika. Yani istediği olmadı, başaramadı Suriye'de yeniden dizayn etmeyi Suriye'yi. Fakat öte yandan da işte tutunabildiği bölgeler var Tanaf ve Kuzeydoğu hattında. Onun etkisi olsa gerek. Yani, nedir Biden yönetiminin Suriye politikası sence? Ben çok belirsizlik görüyorum ama çok merak ettim fikrini.
Yani yakın zamanda Irak Kürdistan'ında Erbil'de bir güvenlik konferansı oldu. Oraya da ABD'li kimi yetkililer katıldı. Şunu özellikle bu Afganistan'daki tuhaf görüntülerin ardından Orta Doğu'daki müttefiklerine ABD sürekli seçim tercihinde bulunuyor. Tam yani şey yapmayın, biz Afganistan'da değiliz şu anda. Burası Afganistan değil, bizim başka hedeflerimiz var. İlan gibi tercihlerde bulunuyorlar. Ki bu Arap ülkelerinin, yani Amerikan müttefikliğiyle bilinen Arap ülkelerinin sanki Amerika'dan bağımsız bazı kararlar alıyor ya da kendi göbeklerini kesiyorlarmış gibi görüntülerinin altında böyle bir korku da var. ABD'nin Ortadoğu'daki askeri güvenlik şemsiyesinin ortadan kalkacağına yönelik bir panikle de aynı zamanda hareket ediyorlar. Ama bu az önce söylediğim, değindiğim işte Erbil'deki konferansta bir Amerikalı yetkili merak etmeyin biz Irak'ta kalacağız. Hedefimiz burada Irak Kürdistan'ını güçlendirmek zaten. Bunun yanı sıra İran'ın Irak'ta etkin olmasını, işte İran'ın nükleer silah elde etmesini vesaire engellemek için biz Irak'ta kalmaya devam edeceğiz. Gene El Cezire'de gördüm. İki gün önce yayınlanmış bir haber de herhalde. Suriye Demokratik Güçlerine, Suriye'deki ABD'nin şu andaki vekil gücü, Orta Suriye Demokratik Güçlerine de benzer bir telkinde bulunulmuş. Biz ABD'den çekilmeyeceğiz. En azından belirli bir böyle bir takvimimiz yok. Resmi olarak 900 tane askeri var ABD'nin Suriye'de ama gayri resmi olarak muhtemelen o rakam daha fazladır. Böyle bir garanti verdiklerini söylüyorlar. Özellikle Afganistan'daki görüntülerin ardından. Ama bu işte ABD'nin Orta Doğu siyasetinin belirsizliği hikayesi o kadar da gerçek dışı değil gerçekten. Çünkü işte ABD'nin kendi odağını Asya Pasifik'e kaydırma hevesi zaten 10 yıldır neredeyse böyle bir pozisyondalar. İşte Orta Doğu'da hangi müttefiklerle, hangi ittifak mimarisiyle çalışacaklarına dair sürekli gelgitler yaşıyorlar. İşte bir ara İhvan'la denendi, bu tutmadı. Sonra tekrar Suudi Arabistan ve işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi daha geleneksel müttefiklerine dönmeye çalıştılar. Ama hala Orta Doğu'da bu anlamda bir dikiş tutturmuş durumda değiller. Belirli yönlerden.
Bunda da Türkiye'nin herhalde rolü var değil mi?
Türkiye'nin rolü var. Yani muhtemelen ama bana sorarsanız önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin rolü değerlendirirken herhalde Türk ordusunun, TSK'nın rolünü değerlendirme yönünde daha fazla adım atacağımızı düşünüyorum ben. Özellikle Türkiye iktidar cenahında işte Erdoğan'ın Batı ile olan, NATO müttefikleri olan gerilimi bir yanda dururken öte yanda Hulusi Akar'ın ve Silahlı Kuvvetleri'nin NATO ittifakı içerisindeki tırnak içinde verdiği şiir gibi uyumu dikkat çekiyor.
Evet. Çok teşekkür ediyorum Ervan Çatı'ya. Biraz vaktimizi açtık ama en azından son durumu bir değerlendirmiş olduk tezkereyle birlikte. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, Gopel'den Back to You'yla veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Eksenler, hoşça kalın. Thank you.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.